Ayrım 30.
Sokağa çıkarlarken Blanka gizemli bir tavırla ünlü birisiyle tanışacaksın dedi. Çocuğu Japon bahçelerine götürerek çomaklı karamelayla bir külah patlamış mısır aldı. Çevrelerinde mısırları gagalayan güvercinler el ele bir sıraya oturdular. Alba onun gelişini daha annesi işaret etmeden gördü. Genç adamın sırtında bir işçi tulumu, çıplak ayaklarında keşiş sandaletleri vardı. Kocaman kara sakalı göğsün ortalarına kadar iniyordu. Saçları dağınıktı ama şahane bir gülüşü vardı ki bu onu hemen anında Alba'nın odasındaki dev freskte yer alması gereken insanlar arasına soktu. Erkekle küçük kız birbirlerine baktılar ve birbirlerinin gözlerinde kendilerini tanıdılar. Anne, işte şarkıcı Pedro Tercero dedi. Sesini radyoda dinliyorsun. Alba elini uzattı ve adam bunu kendi sol eliyle sıktı. O zaman Alba onun sağ elinin birkaç parmağın eksik olduğunu gördü. Ama Pedro Tercero yine de gitar çalabildiğini, çünkü kişinin yapmak istediği şeylerin mutlaka bir çaresi bulunduğunu söyledi. Üçü birlikte Japon bahçelerinde gezindiler. Sonra kentte hala işleyen son elektrikli tramvaylardan birine binerek pazar yerinde kızarmış balık yemeye gittiler. Gün kavuşurken Pedro Tercero onları sokaklarına kadar geçirdi. Vedalaşırlarken Blanca ile Pedro Tercero ağız ağıza öpüştüler. Alba bunu ömründe ilk olarak görüyordu. Çünkü çevresinde hiç sevişen insan yoktu. O günden sonra Blanca her hafta sonu tek başına çıkıp gitmeye başladı. Uzak bir takım akrabaları görmeye gittiğini söylüyordu. Esteban Trueba küplere binerek onu evden kovmakla tehdit ettiyse de Blanca Nuh diyor peygamber demiyordu. Çocuğunu Clara'ya emanet etti. Ene çiçek resimli maskara bir bavul alarak otobüse bindi, gitti. Vedalaşırlarken Alba'ya hep yemin ederim evlenmiyorum, yarın akşam da döneceğim diyordu. Alba siesta saatinde aşçıyla birlikte oturup radyoda halk türküleri dinlemesini pek severdi. Hele Japon bahçelerinde tanıdığı adamın türkülerini. Bir gün Senatör Trueba Kiler'e geldi ve radyodaki sesi duyunca bastonuyla saldırıp aygıtı paramparça etti. Dedesinin böyle ansızdan patlamasını anlayamayan Alba'nın korkmuş gözleri önünde radyoyu bir kopuk düğmelerle çarpık teller yığınına dönüştürdü. Ertesi gün Clara, Alba'nın istediği zaman Pedro Tercero'yu dinleyebilmesi için yeni bir radyo aldı. Esteban Trueba da bunu görmezlikten geldi. Bu sırada düdüklü tencere kralının çağı hala sürmekteydi. Pedro Tercero onun varlığını öğrendi ve bir kıskançlık nöbeti geçirdi ki Blanca'nın üzerindeki kendi etkisiyle Yahudi tüccarın çekingen seferberliği kıyaslanınca bu kıskançlık yersiz kaçıyordu. Bundan önce kaç kereler yaptığı gibi genç adam Blanca'yı evinden, babasının yırtıcı korumasından, mongoloidlerden ve zengin hanımlarıyla dolup taşan atölyesinin yalnızlığından ayrılarak onunla gelmesi için, çocukluğundan beri gizli tuttukları çılgın aşka kendilerini verebilmeleri için yalvardı. Gel gelin Blanca kararını veremiyordu. Biliyordu ki Pedro Tercero ile giderse toplum içindeki çevresinden ve yerinden dışlanacaktı. Beri yandan Pedro Tercero'nun arkadaşlarınca da asla benimsenemeyeceğini ve işçi mahallesindeki mütevazi yaşantıya uyum sağlayamayacağını biliyordu. Yıllar sonra Alba, annesinin hayatın bu yönünü irdeleyecek yaşa geldiği zaman onun Pedro Tercero ile saat onu yeterince sevmediği için gitmediği sonucuna vardı. Çünkü Trueba'ların evinde Pedro Tercero'nun Blanca'ya veremeyeceği hiçbir şey yoktu. Blanca çok yoksul bir kadındı. Ancak Clara harçlık verdiği ya da kreşlerinden birini sattığı zaman eline para geçiyordu. Geliri son derece kıttı ve Blanca bunu hemen hemen hepsini doktorlara harcıyordu. Çünkü çalışma ve yoksunluk onun hastalık yaratma yeteneğini köreltmemiş, tersine yıldan yıla geliştirmiş gibiydi. Genç kadın babasının kendisini aşağılamasına zerrece fırsat vermemek için babasına hiçbir şey istememeyi başarıyordu. Arada Clara ile Jamie ona giyecek bir şeyler alıyor ya da temel gereksinimleri için bir şeyler veriyorlardı. Çoğunlukla kendisi bir çift çorap alamayacak kadar parasızdı. Onun yoksulluğu Senatör Trueba'nın torunu Alba'ya giydirdiği işlemeli elbiseler ve ısmarlamalı ayakkabılarla çalışıyordu. Yaşamı çetindi. Yaz kış her sabah saat 6'da kalkıyordu. tahta altlı papuçlarını giyip deri önlüğünü takarak fırınını yakıyor, çalışma masalarını hazırlıyor, derslerinde kullanacağı kirli toprağı, dirseklerine kadar bu soğuk, kaba çamura batırarak yoğuruyordu. İşte bu yüzden tırnakları hep kırık, derisi çatlak çatlaktı. Ve bu yüzden zamanla parmakları çarpıldı. Sabahın o saatini Esin buluyordu. Dikkatini dağıtacak kimse olmadığından gününe, kreşi için görülmedik hayvanlar yaparak başlayabiliyordu. Sonradan dersleri başlayıncaya kadar evde hizmetçilerle alışverişle uğraşması gerekiyordu. Öğrencileri en iyi ailelerin işsiz güçsüz kızlarıydı. Seramik modasına nineleri gibi yoksullar için örgü örmekten daha şık olduğu için merak sarmışlardı. Mongoloidler için ders düzenlemek fikri bir rastlantıyla ortaya çıkmıştı. Günün birinde eve Clara'nın eski bir arkadaşı geldi. Yanında torunu vardı. Uysal bir aya benzeyen yüzü ve o ufak çekik gözlerinde değişmez bir sevecenlik ifadesiyle şişman yumuşak bir yeni yetme. 15 yaşındaydı. Yine de Alba onun daha bebek olduğunu algıladı. Clara torunundan çocukla bahçe çıkıp oynamasını istedi. Yalnız üstün başını kirletmesin, havuza düşüp boğulmasın, toprak yemesin ve de pantolon önüyle oynamasın diye ona göz kulak olması gerekiyordu. Alba çocuğa göz kulak olmaktan az zamanda sıkıldı. Ona tutarlı bir dille anlaşmanın olanaksızlığını anladığı zaman onu alıp annesinin seramik stüdyosuna çıkardı. Burada Blanca çocuğu oyalamak için önüne bir önlük bağlayıp eline bir toprak balçık verdi. Çocuk bununla tam 3 saat oynadı ve bir sürü ilkel figür yaparak götürüp büyük annesine gösterdi. Torunun yanında olduğunu neredeyse unutmuş olan hanım durumdan son derece hoşnut kaldı. Ve seramikle uğraşmanın mongoloidler için yararlı olduğu fikri böylece doğdu. Böylece Blanca her perşembe günü öğleden sonra stüdyosuna gelen bir grup çocuğa ders vermeye başladı. Çocuklar kamyonla geliyorlardı. Başlarındaki kolalanmış beyaz şapkalı iki rahibe bahçede Clara ile oturup kakao içerek nakış ve günah gibi konuları konuşa dursun, Blanca ile kızı da yukarıda çocuklara solucan, top, ezik köpek ve biçimsiz vazolar yapmasını öğretiyorlardı. Yıl sonunda rahibeler bir sergiyle eğlenti düzenlediler ve bu feci sanat yapıtları satışa çıkarılıp geliri hayır işlerine yatırıldı. Blanca ile Alba çocukların sevildikleri zaman daha iyi çalıştıklarını, onlarla iletişim kurmak için tek yolun şefkatten geçtiğini az zamanda anlamışlardı. Bu çocukları kucaklayıp öpmeyi, okşamayı öğrendiler ve böylelikle onları gerçekten sevmeye başladılar. Alba gerizekalı çocukların kamyonunu bütün hafta bekliyordu. Çocuklar onu kucaklamaya koşarken küçük kız sevincinden zıp zıp zıplıyordu. Yine de bu perşembeler ana kızı bitkin düşürüyordu. Alba geceliğin gerizekalı çocukların o tatlı, çinli yüzleri kafasına fırıldak gibi dönerek yorgun argın uyuyup kalıyor, Blanca'nın ise her seferinde migreni tutuyordu. Rahibeler mongoloid kuzularını önlerine katıp ayrıldıktan sonra Blanca kızın deyicesine bağrına basıyor, yüzünü öpücüklere boğarak onu normal olduğu için Tanrı'ya şükretmeleri gerektiğini söylüyordu. Bu yüzden Alba normalin tanrısal bir bağış olduğunu düşünerek büyüdü. Bu konuyu anneannesiyle tartışırdı. Clara, hemen her ailenin bir deyisi vardır derdi bir yandan dikkatini örgüsüne vererek. Şunca yıldır daha bakmadan örmeyi öğrenememişti. Bu delileri her zaman göremezsin. Çünkü aileleri onları gizli tutarlar. Utanılacak bir şeymiş gibi. Gelenler görmesin diye arka odalara kapatırlar. Oysa aslında hiç de utanılacak bir şey değildir ki bu. Onları da Tanrı yaratmadı mı? Bizim ailemizde böyle biri yok ya anneanneciğim. Yok. Bizde delilik herkese eşit bölüştürülmüş. Fazla bir şey artmadığı için özel delimiz olamamış. Clara ile yapılan konuşmalar böyle olurdu işte. Ve bu yüzden Alba'nın gözünde evin en önemli kişisi ve kendi hayatındaki en güçlü varlık anneannesiydi. Büyük evin sihirli bir evren olan arka bölümünü işleten motor oydu. Alba ilk 7 yılını burada tam bir özgürlük içinde geçirdi. Anneannesinin tuhaf huylarına alışıktı. Örneğin Clara'nın trans durumunda koltuğuna oturmuş ve ayaklarını altına almış olarak gözle görünmez bir gücün itmesiyle odanın içinde dolaştığını görünce hiç şaşmazdı. Onunla birlikte hastane ve imaretlere giderdi. 4 katlı yün ve en kalınından şiş kullanarak Jamie dayısının bir kez giydikten sonra başkasına verdiği kazakları örmeyi bile öğrendi. Saat anneannesinin gözlerini kısarak iyimikleri incelerken o dişsiz gülüşüyle gülümsediğini görebilmek uğruna. Clara küçük kızı sık sık Esse bana mesaj yollamak amacıyla kullandığı için evdekiler Alba'ya posta güvercin diye ad takmışlardı. Alba, üç ayaklı masanın güpegündüz herhangi bir hile, enerji türü ya da dışarıdan itki kullanılmaksızın kendiliğinden sıçradığı cuma seanslarına ve edebiyat suarelerine katılırdı. Bu suarelerde Clara'nın teşvik ettiği çekingen, tanınmamış sanatçılar ve tanınmış üstadların arasına karışırdı. O günlerdeki köşedeki büyük evde çok sayıda konuk yer içerdi. Ülkenin hemen hemen bütün önemli kişileri gelir, burada kalır, hiç değilse ispiritizma seanslarıyla kültürel söyleşilere ve sosyal toplantılara katılırlardı. Şair de bunların arasındaydı. Yıllar sonra yüzyılın en büyük ozanı sayılarak bilinen tüm dünya dillerine çevrilecekti. Alba çok zaman onun dizlerinde otururken günün birinde elinde bir demet kan rengi karanfille iki sıra makineli tüfek arasından onun tabutun peşi sıra yürüyeceğini nasıl bilebilirdi ki? Clara henüz gençti ama dişsizliği yüzünden torunun gözüne çok ihtiyar görünürdü. Yüzü hiç kırışmamıştı ve ağzı kapalı olduğu zaman yüzündeki masum ifade sayesinde son derece genç dururdu. Deli giysilerini andıran çiğ ketenden entariller giyer, kışında uzun yün çoraplar, parmaksız eldivenlerle gezerdi. Hiç komik olmayan şeylere gülerdi ama hiçbir nükteyi anlayamaz, yanlış zamanlarda gülerdi. Ve herhangi birinin gülünç davrandığını gördüğü zaman da hüzünlenirdi. Kimi zaman astım krizi tutunca hep üstünde taşıdığı küçük bir gümüş çıngırakla torununu çağırırdı. Alba koşarak gelir, avuntu sözleri fısıldayarak onu kucaklardı. Çünkü uzun deneyimlerin sonucundan ikisi de biliyorlardı ki astımın tek şifası sevilen birinin uzun uzun sarmaşmasıdır. Clara'nın güleç ela gözleri, dağınık topuzundan isyancı teller kaçan kır karışmış, parlak saçları, badem biçimi tırnakları, uzun yüzüksüz parmaklarıyla pek güzel olan beyaz elleri vardı. Bu eller sevgi jestleri, fal kartların düzenlenmesi ve yemekten önce dişlerin takılması dışında pek işe yaramazdı. Alba günlerini onun peşinden gidip eteklerine sokularak öykülerinden birini anlatsın, vazoları zihinsel gücüyle oynatsın diye ona yalvararak geçiriyordu. Korkulu rüyalardan bunaldığı, Nicholas Day'ın öğretileri çekilmez olduğunda Alba anneannesinde güvenilir bir sığınak buluyordu. Clara ona kuşlara bakmasını, onların her biriyle kendi dilinde konuşmasını öğretmişti. Doğadaki gelecekle ilgili belirtileri okuyabilmesini ve yoksullar için lastik örgü at görmesinde. Anneannesinin köşedeki büyük evin can damarı olduğunu Alba biliyordu. Ötekilerin hepsi bunu sonradan, Clara ölüp de büyük ev o göçebe dostlarını, şakacı ruhlarını ve çiçeklerini yitirerek gerileme dönemine girdiği zaman öğrendiler. Alba Esteban Garcia'yı ilk gördüğünde 6 yaşındaydı. Ama onu hiç unutmadı. Onu daha önce de dedesiyle yaptığı yaz gezilerinde Tres Marias'da görmüş olsa gerekti. Esteban Trueba torununa mülkünü gezdirmeyi severdi ve çayırlardan yanardağa ve küçük tuğlu evlere kadar her şeyi içine alan geniş bir kol sallamasıyla bu toprağı sevmeyi öğrenmesi gerektiğini çünkü bunun bir gün onun malı olacağını söylerdi. "Çocuklarımın hepsi ahmak," derdi torununa. Tres Marias onlara kalsa bir yıla varmaz yine harabe olur çıkar. Tıpkı babamın zamanında olduğu gibi. "Bütün bunlar senin mi?" dedi. "Hem de her karışı. Pan Amerikan şosesinden şu gördüğün dağ doruklarına kadar. Görüyorsun değil mi dağların doruklarını?" "Dedeciğim ama neden?" "Ne demek neden? Mülk sahibiyim de ondan." "Ama neden mülk sahibi sensin?" "Benim ailemin malıydı da ondan." "Ama neden?" "Onlar bu toprağı Kızılderililerden almışlar da ondan." "Peki ya olduğum olası burada yaşayan kiracı köylüler? Neden onlar da mülkün sahibi değil?" "Esteban Trueba, Jamie dayın kafana bolşevik fikirleri sokuyor senin," diye gürlerdi. Öfkeden dil dolanarak. "Başta patron olmasa burada ne olurdu biliyor musun?" "Yo." "Çiftlik batardı be. Emirleri verecek, ürünleri satacak, durumdan sorumlu olacak kimse bulunmazdı. Anlıyor musun? İnsanlara bakacak kimse de olmazdı. Biri hastalansa, ölse, ardında dul bir kadınla bir sürü çocuk bıraksa, hepsi de açlıktan geberirlerdi. Herkesin bir karış toprağı olurdu. Bu da onların karnını doyurmaya yetecek kadar ürün vermezdi. Köylülere kendi adlarını düşünecek biri gereklidir. Karar verecek, onlara yardım edecek biri. Ben bu yörenin en iyi patronuyumdur Alba. Belki bağırır çağırırım ama hak tanırım ben. Benim köylülerim kentteki birçok insandan daha iyi yaşarlar. Hiçbir şeyleri eksik değil. Kuraklık da olsa, sel de bassa, deprem de olsa ben buradakilerin sıkıntı çekmemesini sağlarım. İşte büyüdüğün zaman sen de bunu yapacaksın. Bu yüzden getiriyorum seni Tremaria'ya. Her taşı, her hayvanı ve de hepsinden önemlisi her insanı yakından tanıyasın diye. İlk adlarıyla, soyadlarıyla, anlıyor musun? Oysa aslında Alba köylülerle pek az temas ediyordu. Ve onları ilk adlarıyla tanımaktan çok uzaktı. Bu yüzden de bir gün öğleden sonra köşedeki büyük evin kapısını çalan ve faregillerin acımasız gözleriyle bakan o esmer, hantal genci tanıyamadı. Delikanlı, üstüne çok dar gelen koyu renkli bir takım giymişti. Dizlerinin, dirseklerinin ve kıçının üstünde kumaş yıpranmaktan parlak bir zara dönmüştü. Genç köylü, Senatör Treba ile konuşmak istediğini söyledi. Kendisini Tremaria'daki kiracılardan birinin oğlu olarak tanıttı. Onun durumundakilerin her zaman servis kapısından girerek kilerde beklemelerine karşın o kitaplığa alındı. Çünkü o gün evde Muhafazakar Parti'nin tüm yönetim kadrosuna hazır bulunduğu bir şölen verilmekteydi. Mutfak, Treba'nın kulüpten tuttuğu bir aşçılar ve yamaklar ordusunca istila edilmişti. Ve öylesi bir telaş ve karmaşa vardı ki dışarıdan gelen birisi ayak bağı olurdu. Bir kış günüydü. Yalnızca ocakta oynaşan alevlerin aydınlattığı kitaplık loş ve sessizdi. Cila ve meşin kokuyordu. Hizmetçi kadın Esteban Garcia'ya bakarak ''Burada bekle, hiçbir şey eyleme'' dedi. ''Senatör birazdan gelir.'' Sonra onu orada yalnız bıraktı. Genç köylü yerinden kıpırdamaya cesaret edemeden gözlerini çevresine dolaştırdı. Piç doğmasaydı bütün bunların kendine ait olabileceğini düşündükçe içi fıkır fıkır öfke kaynıyordu. Ninesi Pancho Garcia kaç kez anlatmıştı bunu ona. Tavuk hummasından ölüp de onu o kardeş ve kuzen kalabalığında gerçekten yetim bırakmazdan önce. Esteban Garcia bir hiçti bu kalabalığın arasında. Yalnızca ninesi onunla ilgilenir, onun ötekilerden başka olduğunu, çünkü damarlarında efendinin kanı dolaştığını unutmasına asla izin vermezdi. Şimdi delikanlı gözlerini kitaplıkta dolaştırırken boğulacak gibi oluyordu. Duvarlar cilalı mağın raflarla kaplıydı. Yalnızca ocağın iki yanında uzak doğudan gelme sert taşlar ve mermerlerle dolu iki cam dolap vardı. Tavan iki kat yüksekliğindeydi. Mimarın, Trueba'nın rıza gösterdiği tek kaprisi. Oyma demirden burgaçlı bir merdivenle çıkılan bir balkon ikinci kat yerini tutuyordu. Evdeki en değerli tablolar burada dururdu. Çünkü Esteban Treba burasının kendisine sığınak, barınak, çalışma odası yapmıştı. Ve en kıymet öteberisinde yakınında olmasını severdi. Raflar yerden tavana kitaplar ve değerli süs eşyalarıyla doluydu. Arkaları pencereye verilmiş kocaman, siyah meşin kaplı iki koltukla İspanyol stili ağır bir yazı masası, meşe parke zemin üstünde dört acem halısı, parşömen gölgelikli 3-4 okuma lambası vardı. Bunlar öyle hesaplı yerleştirilmişti ki insan nereye oturursa otursun okumaya elverişli bir ışık buluyordu. Senatörün toplantılarını yapmak, entrikalarını çevirmek, anlaşmalarını pişirip kotarmak için yeğlediği ve yalnız saatlerinde öfkesini, doyumsuz arzularını ve özgürlüğünü kapıp koyvermek için kapandığı yer işte burasıydı. Ne var ki halının üzerinde durmuş, ellerini nereye koyacağını bilemeyerek su gibi terleyen köylü, bunların hiçbirini bilmiyordu. Bu azametli, ağır, ezici kütüphane tam efendinin onun kafasındaki imgesine eşti. Esteban Garcia nefret ve korkuyla ürperdi. Ömründe hiç böyle bir yere girmemişti. Şu ana kadar insanı düşleyebileceği en lüks yerin bir keresinde öğretmenin bütün sınıfı bir Tarzan filmi görmeye götürdüğü kasaba sineması olduğunu sanmıştı. Buraya gelmeye karar verebilmesi, evdekilerin aklını yatırması ve efendiyle konuşmak için beş parasız bu uzun yolculuğu yaparak başkente gelmesi kolay olmamıştı. Ama göğsünü tıkayan şeyi patrona söylemek için yazı bekleyemezdi. Birden gözetlendiğini duyumsadı. Döndü ve kapı eşiğinden kendine bakmakta olan saçı örgülü, çorapları işlemeli küçük bir kız çocuğuyla göz göze geldi. Kız, "Adın ne?" diye sordu ona. O da "Esteban Garcia" diye karşılık verdi. "Benim adım Alba Trueba, aklında kalır mı?" "Evet." Uzun süre bakıştılar. Öyle ki sonunda çocuk gence güven duymaya başlayarak içeri girdi. Biraz bekleyeceğini söyledi ona. Çünkü dedesi daha kongreden dönmemişti. Şölenden dolayı mutfakta bir ordu insanı olduğunu, daha sonra ona tatlı getireceğini de söyledi. Esteban Garcia biraz rahatlamıştı. O siyah meşin koltuklarından birine oturdu ve çocuğu usul usul kendine doğru çekerek dizine oturttu. Alba Defne Spiritus kokuyordu. Kendi terli küçük kız kokusuna karşın taptaze tatlı bir koku. Delikanlı burnunu onun boynuna dayadı ve temizlikle refahın, dirliğin hiç bilmediği parfümünü içine çekti. Nedendir bilinmez gözleri yaşlarla doldu. Ona öyle geldi ki bu küçük kız çocuğundan hemen hemen Trueba'dan nefret ettiği kadar nefret ediyordu. Alba onu hiçbir zaman elde edemeyeceği, olamayacağı şeyler simgeliyordu. Delikanlının içinden onu incitmek, kırıp ortadan kaldırmak geldi. Ama bir yandan da onu koklayıp durmak, o bebek sesini dinlemek, yumuşak tenini elinin altında bulundurmak da istiyordu. Onun işlemeli çorapların hemen üzerindeki dizlerini okşamaya başladı. Sıcacıktı bu dizler. Küçük küçük gamzeleri vardı. Alba çene çalmayı sürdürerek akşamki şölen için aşçının nasıl tavukların kuyruklarının altından içeri ceviz içi doldurduğunu anlatıyordu. Esteban Garcia gözlerini yumdu. Zangır diyordu. Bir eliyle çocuğun boynunu tuttu. Onun örgülerinin bileğini gıdıkladığını hissetti. Ve parmaklarını belli belirsiz sıktı. Çocuk öyle minicikti ki delikanlı onu kolayca boğabileceğini algılıyordu. Çok istiyordu bunu yapmayı. Çocuğun onun dizlerinde kıvranıp debelenişine, soluk alabilmek için savaşırken çırpınışını hissedebilmeyi. Onun kendi kollarında inleyerek öldüğünü duyabilmeyi. Giysilerini çekip çıkarmayı istiyordu. Şiddetli bir şehvet depreşmesi içindeydi. Öbür elini çocuğun kolalı eteğin altından soktu. Ve parmaklarını bacağın yukarısına doğru yürüterek keten iç eteğinin dantellerini ve yün donunun bacak lastiklerini buldu. Göğsü inip kalkarak soluyordu. Beyninin bir köşesinde dipsiz bir uçurumun kenarında dengelendiğini kavrayacak kadar akıl kalmıştı. Çocukla konuşmayı kesmiş öylece duruyor ve o koskocaman kara gözleriyle ona bakıyordu. Esteban Garcia onun elini aldı. Kendi sertleşmiş seks organının üstüne bastırdı. "Bu nedir biliyor musun?" diye sordu boğuk sesle. Çocuk, "Senin penisin." diye yanıtladı. Çünkü bu organı Jamie dayısının tıp kitaplarının resimlerinde ve arada çırılçıplak dolaşarak uzak doğu egzersizleri yapan Nicholas dayısında görmüştü. Esteban Garcia irkildi. Birden ayağa kalkınca Alba halının üzerine düştü. Delikanlı afallamış ve ürkmüştü. Elleri titriyordu. Dizleri sağılmıştı. Kulakları yanıyordu. Tam o sırada Horde Senatör Trueba'nın ayak sesini duydu ve birkaç saniye sonra daha o soluğunu doğru dürüst alamadan ihtiyar senatör kitaplara girdi. "Burası neden böyle karanlık?" diye o zelzeleye benzeyen sesiyle gürledi.